Hayırlı akşamlar kıymetli dinleyenlerimiz. Erkam Radyo'ya Anlamla Yaşamak programına hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Bendeniz psikolog Feyzullah Gürdaş, her zaman olduğu gibi yanımda kıymetli hocam, psikiyatrist, doçent, doktor Hasan Karatepe var. Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk, hayırlı akşamlar.
Bugün biraz değerlerden ve bu bağlamda ebeveynlikten bahsetmek istiyoruz. Biz daha ilk programdan itibaren sık sık kıymetli olanla temas etmenin kıymetini,
evet,
değerler nedir, ne değildir, biraz bununla ilgili konuşuyoruz aslında her programda. Evet. Mutlaka değinmeye çalışıyoruz ve ilk dinleyicilerimiz, bizi takip edenler hatırlayacaklar. İlk programlarda da değerler için özel bir başlık açmıştık.
Evet.
Bugün bu meseleyi biraz ebeveynlik üzerinden konuşmak isterim. Fikirlerinizi almak isteriz. Birçok değer alanlarımız vardı. Kişisel gelişimle ilgili olan, işimizle, eğitimimizle ilgili olan, hayata dair, ilişkilere dair,
evet,
değerlerimiz vardı. Bu bağlamda ebeveynliği nasıl değerlendirebiliriz? İyi bir ebeveyn olmak ne anlam ifade ediyor? Çocuklarımızla yaşarken, onları yetiştirirken,
evet,
çocuklarımıza bu anlamlı yaşamak meselesini nasıl aktarırız? Onları nasıl tanıştırırız?
Evet, yani o zaman hani öyle de başlamış olabiliriz. Olalım. Hani iyi bir ebeveyn olmak, çocuklarımıza anlamı aktarmak demektir diyebilir miyiz belki de? Hani senin konuşmandan, evet, onu çıkardım. O bizim için anlamlı olanı onlara da geçirmek, onlara da taşımak. Çok zor şeyler bunlar bu arada. Yani, evet, iyi bir ebeveyn olmak hakkında konuşmak da kolay değil. Bugünlerde çok sık tekrarlıyorum. Şey de başladı, eğitim dönemi de başladı malum. Yani biz de böyle terapi eğitimleri veriyoruz, vermeye çalışıyoruz. İşte insan ilişkilerinde iyileştirici olan unsurlar nelerdir? Orada her derse şeyle başlıyoruz. Şu incir hikayesiyle. Bunu da burada hatırlamakta fayda var.
Evet hocam.
Yani iyi bir anne ve baba olmak hakkında konuşabilmek için gerçekten iyi bir anne ve baba, özellikle kendim için söylüyorum, bir baba, iyi bir baba olmaya yönelik kendi hesabımı gördükten sonra bir şeyler söyleyebilirim. İncil hikayesi de şöyledir, bak dinleyicilerimizin çoğu bilir. İmam-ı Azam'a da atfedilen bir hikaye bu, ya da başka büyüklere. İşte bir kadın bir hocanın yanına gidiyor. Diyor ki benim bir derdim var. Oğlum çok fazla incir tüketiyor. Bütün parasını incire yatırıyor. Çocuklarına, ailesine bakmıyor. Bu incir bağımlılığı, bu incir sevdası onu gitgide böyle hayattan kopartıyor. Buna bir şey deyin diyor. Bir yardımcı olun diyor. Tamam diyor. 3 hafta sonra gelsin çocuğunuz. 3 hafta sonra çocuk geldiğinde hoca diyor ki evladım incir yeme diyor. O da peki diyor, ayrılıyorlar. Hocanın etrafındakiler diyor ki ya 3 hafta bunun için mi bekledin? Hani bunu 3 hafta önce de diyebilirdin evladım incir yeme. Hoca da diyor ki ben de inciri çok severim. Ben kendi hesabımı, incirle olan hesabımı bir göreyim. İncirle olan ilişkimi bir değiştireyim de ondan sonra incirle problemi olan birine bir şey diyeyim. Şimdi bu hikayeden baktığımda bu konuyu konuşmak benim için de kolay değil.
Evet.
Hani çünkü bunun bir şeyi de yok tabii. Kıstası da yok. İyi bir anne baba olduğumu belirten, bana gösteren bir ölçü de yok. Çünkü siz çocuklarınız için çok iyi şeyler yapmak istersiniz ama bunun karşılığını alamayabilirsiniz. Mesela ya da çocuklarınızla bir çatışma halindeyseniz, bir gerginlik yaşıyorsanız bu sizin kötü bir anne ve baba olduğunuzu da göstermez. Çok küçük anlarda falan iyi bir anne baba olduğunuzu hissedersiniz. Onun için zaten şey yapıyoruz, hani çalışıyoruz. Bir reklam var ya, tatil için çalışıyoruz falan. Hani bütün sene çalışıyoruz, bir hafta tatile gidiyoruz ya. Bu da böyle bir şeydir. Annelikle babalığın kıymetini fark etmek. Uğraşırsınız. Öyle bir an gelir ki işte ya onun doğum günü, ya sizin doğum gününüz, ya böyle özel bir an. Orada şimdi o da gözlerinizin içine bakar. Siz de gözlerinin içine bakarsınız. O size böyle teşekkür eder. Siz de şükredersiniz falan. Hani annelik ve babalığın böyle sergilendiği bir an olmuştur o. Onun bir yardımına koşmuşsunuzdur, yarasını sarmışsınızdır. Ya da bir başarısında beraber o anı paylaşıyorsunuzdur. Orada hissedersiniz ama onun dışında hissetmesi çok zor bir alan. Girizgah da böyle uzun olduğu haliyle. Çünkü bu
zor bir konu.
Zor bir konu. Ama şöyle tabii Nasreddin Hoca'nın bana damdan düşeni getirin hikayesinde de olduğu gibi. Evet. Bir derdi en iyi o derdi çeken anlatır. O derdin şeyini kıymeti. Belki bizi dinleyen dinleyicilerimiz arasında annesiyle babasıyla ya da çocuklarıyla çatışması olan, sıkıntısı olan insanlar buraya gelmiş olsa onlar bizden daha kıymetli şeyler söyleyecek bu meseleyle ilgili. Ama yine biz biraz böyle şey uzman koltuğumuza oturarak konuşacak olursak. İyi anne baba olmak ne demek? Bunun iki unsuru var aslında. Bir tanesi çok kolay. İyi bir anne babayı nasıl oluruz? Çünkü aslında çok basit. Şöyle hayvanları gözleyerek iyi bir anne baba olabiliriz. Hayvanların kendi içindeki ilişkileri, işte bir annenin doğurduğu yavrusuna bakım vermesini otursak gözlesek, onu nasıl tehlikelerden koruyor, gelişimine nasıl katkıda bulunuyor, yaralandığında ne yapıyor, onu yürütmek için, yürümeye başlamak ya da uçurmak için nasıl çaba sarf ediyor. Herhalde bu yeterli olur. Böyle daha derin bakabilen, anlayabilen gözler için. Ama anlamayan gözler için de böyle temel annelik ve babalık becerilerini öğrenebiliriz. Yani o zaman çok basit bir şey var. Bizim kanımızdan olan dünyaya gelmiş varlıklara biz merhamet edeceğiz. Yaralandıklarında yaralarını saracağız. Onların gelişimine katkıda bulunmak için onları biraz itekleyeceğiz. Bu kadar herhalde.
Temelde bu kadar. Evet. Belki yaralandıklarında yaralarını sarmak, merhamet etmek, şefkat göstermek, ilgilenmek. Bunu olmadığı zaman zaten travma diyoruz ya hocam. Ha, kronik, evet, bir şekilde. Hani evet. Çocuk hastalanır ama ilgilenilmez.
İhmal edilmiştir.
İhmal edilmiştir. Hırpalanmıştır. Dışarıdan gelen, evet, etkilere karşı korunmamıştır. Travma oluyor zaten.
Değil mi? Hemen, evet, o yaralayıcı süreç başlıyor. Evet. Böyle psikolojik anlamda zorlanmanın ilk belirtileri başlıyor.
İki tane sanki temel şey var gibi. Tabii ince ebeveynlik konuşulur, tartışılır. Zaten, evet, bir yığın literatür var, kitaplar var. Ama böyle kulaklar çınlasın. Medem Hoca'nın da bu, hı, konuda bir kitabı vardı. Onunla da, evet, konuşmuştuk bu meseleyi. Çocukları temelde olası travmalardan korumak olabildiğince ve zihinlerine olumlu anılar ekmek. Gelişimlerini, böyle serpilmelerini kolaylaştıracak olumlu, güzel anılarla yetiştirmek, büyütmek. Biz baktığımızda bu yetişkinlerde bize başvuran danışanlarımızda özellikle travmatik yaşantıları olanlarla çok sık görüşüyoruz.
Evet.
İhmal, istismar, evet, şiddet. Bu sadece tabii ki yani aile içinden değil, aile dışından olanlar. Dolayısıyla, evet, çocuklarımızı olabildiğince korumak. Olabildiğince diyorum çünkü bütünüyle kontrol edemiyoruz hayatı, dünyayı. Ve onlara böyle olumlu yaşantılarla zihinlerine olumlu anılar ekmek temelde iki yapmamız gereken şey gibi duruyor. Ondan sonrası da ince ebeveynlik.
Evet. İnce ebeveynlikte de hani bu işte hayvanları gözlemek yeterli oluyor belki bu şey için. Değil mi? Hani bu iki öğüt için travmadan,
evet,
korumak,
evet,
ve olumlu anılar ekmek. Bir de o hayvanlardan farklı olan tarafımızı fark etmek önemli. Yani biz o konuşmayan varlıklardan farklı olarak neye sahibiz? Ve bir insan olarak çocuklarımıza nasıl yaklaşmamız lazım. Şimdi açık bir yarayı herkes sağaltmaya çalışır. Yani bir kişi fiziksel bir travmaya uğramışsa anne babası da başta olmak üzere o kişiyi yardım etmeye yönelik bir çaba sarf eder. Ama insan olduğumuzdan kaynaklı bazen de çok görünmeyen, fark edilmeyen yaralarımız vardır. Yani böyle bir hani kişi, çocuk okula gider ve okulda yaşadığı bir sıkıntıyı, herkesin çok görebileceği bir sıkıntı olmayabilir bu. İşte akran şiddet olabilir ya da yetersizlik hissi olabilir. İnsan olmanın bir özelliği bu görülmeyen yaralanmalara karşı merhamet edebilmek. Bunları hesap edebilmek belki.
Evet, o halini, çocuğun halini görebilmek, halini anlayabilmek galiba, değil mi?
Evet.
Çocuğu tanıyabilmek. O ilgilenmek biraz da öyle bir şey. Duygusal alanlarıyla da ilgilenebilmek.
Evet. Aynen öyle. O görünmeyen tarafı biraz görebilmeye çalışmak. Bunun için de geçen programlarda da konuştuğumuz şu onun yerine geçmek, onunla hemhal olmak, empati yapmak gibi bize verilmiş bazı özellikleri kullanabiliriz. Fakat bunları kullanmamız için de bunları da görmemiz lazım. Yani bize birileri empati yapmamışsa çocukluğumuzda, elimizden tutmamışsa, halimizi, hatırımızı sormamışsa, bu bilgi bizde olsa da kullanılmayan bir şey olduğu için bize gelişmiyor. Yani bir şeyi öğrenmek demek yaşantıda onu uygulamak demek aslında. Haberdar olmak başka bir şey. Onu içselleştirmek, idrak etmek, öğrenmek başka bir şey. O öğrenim davranışa etkiliyorsa öğrendiğin şey, o zaman kişi tarafından o şey benimseniyor ve uygulanabilir hale geliyor. Ama malumat uçuyor gidiyor. Hani kişi küçüklüğünden beri empati yapmanın önemini duymuştur ama hiç kimse ona empati yapmamışsa, bir halini hatırını sormamışsa empatiyi yapamaz o kişi. Kolay kolay.
Evet. Böyle 1-0 geriden başlamak gibi aslında.
Evet. Evet. 1-0 geriden başlamak gibi ama maç devam ediyor.
Evet.
Yani geriden başladığınız maçı da çevirebilirsiniz. Empati yapmanın, size empati yapılmamışsa bu çocuklarınıza da empati yapmayacağınız anlamına da gelmez bu arada. Kişi eksikliğini fark ederse bunu tamamlamaya çalışır sadece. Empati de sonradan da öğrenilen bir şeydir. Yani Alzheimer'a olmadığınız müddetçe yaşınızın her yaşta bu duygusal becerilerinizi geliştirebilirsiniz. Yeter ki ihtiyaç duyuyor musunuz buna, ona karar verelim. Çünkü bu empati yapmak da kolay bir şey değildir. Hani insanlar empati yapmaktan korkarlar çocuklarına bile. Yani işte ben onun isyanını anlarsam, kabul edersem ders çalışmayacak bu çocuk.
Evet.
İşte o şeye gitmek istiyor, arkadaşlarıyla oyun oynamak istiyor falan. Hani görüyorum çok istiyor, arkadaşlarıyla ilişkisi çok iyi. Ben de aslında arkadaşlarına ilişkisinin iyi olmasını önemsiyorum. Yani ileride de bu onun için bir kıymetli bir şey olacak. Fakat ben onu şimdi anlarsam, onun hani onun tarafına geçersem derslerinden geri kalacak. Ya çok bu basit bir örnek bu. Bunun gibi binlercesi var. Yani aslında o zaman şuraya da geliyor biraz. Ebeveynliğin zor tarafı, anne ve babanın kendi kişisel kaygı ve korkularıyla hareket etmeye başlamasından sonra ortaya çıkıyor.
Evet.
Yani işin bir ucunu sen söyledin. Travmadan koruma konusunda aileler gerekli önemi göstermezlerse çocukta bir travma gelişir. Yani ihmal ederlerse ya da kendileri de şiddet gösteriyorsa. İkinci taraf aşırı korumacılık.
Evet.
Yani aman çocuğumun başına bir şey gelmesin.
Hele bir de kendisinin başına bir şey gelmişse çocuklukta.
Evet. Zaten değil mi? Büyük oranda onlarla beslenen bir şey.
Evet.
Kendisinin başına gelmiştir, birilerinde görmüştür, duymuştur falan, birçok şahit olmuştur. Bu da ayrı bir mesele. Burada da yine şimdi hani ihmalde, istismarda empati yok ya. Empati yapmıyorsun yani, orada bir acı çeken bir çocuğun var. Sen diyorsun ki ya bizim zamanımızda böyle değildi. Hani biz neler yaşadık, bunu dert edecek bir şey yok diyerek empati yapmıyorsun. Onun gözünden bakmıyorsun. Bu aşırı korumacılıkta da onun gözünden bakmıyorsun. İkisinde de kendi düşüncelerin, kendi kaygıların çocuğunla arana perde olmuş. Sen hani çocuğuna hitaben bir şey söylüyorsun ama hitap ettiğin şey sadece kaygıların. Yani aman başına bir şey gelmesin, ben her gün onu otobüsle göndermeyeyim, bir şey yap, kendim arabayla bırakayım geleyim ya da kendi yürüyerek gideyim geleyim, aman çocuğuma bir şey olmasın. Şimdi bu görünür de sanki çok kıymetli bir müdahaleymiş gibi dışarıdan ele alınabilir.
Ama onun o tabiri caizse zihnine neler ekmiş oluyoruz bir taraftan da. Tamam, sokaklar eskisi kadar güvenli olmayabilir, tartışılır.
Bilmiyorum, eskiyi de bilmiyoruz.
Eskiyi de bilmiyoruz.
Yani
hani
bir eski özlemi vardır ama
evet, bu kadar da. O zaman nasıldı? Yani kaygının, hani bir ara konuşuyorduk ya hocam, içerik olarak haklı bir kaygı olabilir yani,
evet,
değil mi? O çocuğumuzun tabii başına bir şey gelebilir otobüste.
Tabii.
Hani zihin haklı o konuda içerik olarak, ama bu kaygı bizi nereye götürüyor? Usulen acaba, hani esası doğru da bu usul nasıl bir usul oluyor? Korumaya çalışırken ne yapıyoruz? O aşırı o kaygı bizi nereye götürüyor? Bunu da bir hesap etmek
evet
lazım.
Onun sonuçlarını hem kendi açımızdan uzun vadeli sonuçlarını göz ardı ediyoruz bu aşırı korumacılıkta. Hem de yani çocuğumuz ne istiyor? O yani nasıl biri olmak istiyor? O şu anda ne yapmak istiyor? Bunu ihmal ederek sadece kaygımızı gidermek için, kaygımızı azaltmak için bir davranışta bulunuyoruz. Bu iyi bir ebeveynlik mi? Tabii ki değil.
Evet.
Yani çocukların oyunlarına karışan ebeveynler var.
Aynen.
İki gün önce bizim çocuk geldi öyle. Yani arkadaşının annesi nörf mermilerini almış. Yani düşünebiliyor musun?
O sünger olan şey.
Sünger olan. Bunlarla kavga etmiş defa arkadaşının annesiyle. Şimdi nasıl bir sonra hani duyduk ki o anne böyle aşırı korumacı bir anne. Yani çocuğunu tamam okula götürüyor, geliyor, okuldayken başında bekliyor. Çocuk oyun oynayacağı zaman arkadaşlarıyla iniyor. Muhtemelen hani görmedim anneyi ama hani konuşsam bana anlatacağı çok sıkıntıları olacaktır.
Evet.
Başına bir şey gelmiştir. Belki. Geldiğini duymuştur. Yani o davranışı tamamen mantıksız, saçma sapan bir davranış değil. Hani sonuç saçma sapan bir sonuç tabii. Hani çocukların oyununa karışan ve küçük çocuklarla, işte 6 yaşındaki çocuklarla nörf kavgası yapan, çekişmesi yapan bir yetişkinle karşılaşıyorum. Yani o düşünceye, kaygıya yapışmak, onunla birlikte hareket etmek seni o kadar komik duruma düşürebilir ki, o kadar kendinden uzaklaştırabilir ki bu kişi bunu da fark etmiyordur. Hani sorsak biz ona niye böyle yaptın desek, o bize bir sürü gerekçe açıklayacak. Yani ben incindim, benim oğlum da incinecek bir karaktere sahip, daha önce de o incinmişti, kendi hakkını savunamıyor, dışarısı çok tehlikelerle dolu, sizin çocuklarınız canavar gibi ham ham yutacaklar benim oğlumu.
İncinmesin.
Yani o bir sürü gerekçe. Şimdi bu korkuları ve kaygıları kadının, hani sorsak belki sen nasıl bir anne olmak istiyorsun desek. Çocuğunun mesela tek başına iş yapmasını ister misin? Kendi işlerini kendi görsün ister misin? Onun bir baba olmasını, işini çekip çevirmesini, etrafına yardımcı olmasını, çocuklarına destek olmasını ister misin? Bunların hepsine evet diyecek belki. Ama izlediği strateji, değil mi? Korumacı strateji, çocuğun bunların hiçbirine ulaşamayacak bir yere götürüyor.
Eyvallah. Yani o istediğimiz sorumluluk sahibi, işte kendi işlerini kendi gören o çocuk, hani imajına ne kadar ya da o hedefine ne kadar yaklaştırıyor acaba bu?
Evet.
Belki de sorsak eşyalarını toplamadığından, ödevlerini yapmak istemediğinden, odasını dağınık bıraktığından şikayet ediyordur. Büyük ihtimalle. Yapmaya da devam ediyordur. Kendi. Eyvallah. Hocam kısa bir ara verelim. Aradan sonra bu konu üzerinden devam edelim inşallah. Evet. Kıymetli dinleyenlerimiz, kısa bir ara, aradan sonra tekrar birlikte olmak ümidiyle lütfen bizden ayrılmayın.
Huzur bulacağınız ve huzurla dinleyeceğiniz bir frekans. Erkam Radyo, Kalbin Sesi.
Tekrar merhabalar kıymetli dinleyenlerimiz. Erkam Radyo'da Anlamlı Yaşamak programında aradan önce ebeveynliği konuşmaya başlamıştık. Neyi amaçlıyoruz? İyi bir ebeveyn nasıl olunur? Bu zor soruların peşine düştük aslında.
Evet.
Çünkü bizler de birer ebeveyniz. konuşurken tabii kendi şeyimizden de geçiriyoruz, süzgecimizden, kendi yaşadıklarımızı da düşünüyoruz. Aradan önce bu kaygılarla çocuklarımızı, hani o aşırı korumacılık dediğimiz, evet, haklı kaygılar diyelim, o bizi nereye götürüyor? Gerçekten o istediğimiz o ebeveyn olmak, istediğimiz o çocuğu yetiştirmek, o birlikte onunla o büyümek konusunda ne kadar katkıda bulunuyor, ne kadar bizi uzaklaştırıyor? Bunun farkında olmaya değinmiştiniz, bunun farkında olmanın önemini. Ve benim de aklıma biraz şey de geliyor hocam, bu mükemmel gençlik burada yine
bir işimizi
zorlaştıran bir unsur olarak. Mükemmel anne olmak, mükemmel çocuk yetiştirmek hedefleri, bunun artıları eksileri, bizi nasıl bir yere götürüyor? Burada ya en iyisini yapmakla mükemmeliyetçilik arasında nasıl farklar var?
Eyvallah. Bu da çok şimdi her alanda işimizi zorlaştırır gibi görünen bir özellik aslında. Aslında bu özelliğin zorlaştırıcı bir tarafı yok da biz insanlar elimizdeki malzemeyi kullanma konusunda bir tavır sergiliyoruz ve bu tavırın bir problemini yaşıyoruz. Bu ne demek? Yani mükemmeliyetçilikten vazgeçmemek lazım. Yani ben de herkese mükemmel bir anne ve mükemmel bir baba olmalarını öneririm. Ve ben de mükemmel bir baba olmak için uğraşırım. Mükemmeliyetçilik aslında benim işimi bozmuyor. Sadece şurada bir fark var. Şablon olarak önümüze bir mükemmel anne baba portresi koyup oraya ulaşmaya çalışmak problemli. Şablonu oluştururken yaşadığımız ortamı, içinde bulunduğumuz şartları, kendi çocukluk deneyimlerimizi, kendi maddi manevi imkanlarımızı göz ardı edip o şablonu oluşturduğumuzda, o zaman problemle karşı karşıya kalıyoruz.
Ya bir de mesela o çocuğu duygularını emal edersek, empatiyi kuramazsak.
Yani mükemmel anne babanın şöyle bir tanımı yoktur çocuklarına, yani sorunları çözen, işte dışarıdan çok iyi görünen, çocuklarla arası çok iyi. Bu şablonu koyup buraya doğru ulaşmaya çalıştık da biraz zorluk yaşarız. Ama mükemmel anne baba şudur: mevcut şartlar içinde en iyisini yapan anne babadır. O yüzden en iyisini yapmaktan hiç vazgeçmemek lazım. Hem anne baba olarak hem de diğer işlerimiz olarak. Fakat bu en iyisi benim şartlarımın getirdiği yerde, ben bu şartlar altında en iyi hareket olarak ne yapabilirim düşünüp bulmaktır mükemmeliyetçilik. Yoksa hani ideal bir şablona erişmek değil. Şimdi bu açıdan bakacak olursak, mesela biraz önceki ilk yarıda kendi deneyimim üzerinden bir şey paylaşmıştım. Dinleyiciler merak etmiştir. Yani hani çocuk eve geliyor, canı sıkkın, morali bozuk, hatta böyle ayakkabısını aldı, şeye fırlattı. Diğer kapıya doğru eve girmedi. Yani öyle canı sıkkın. Şimdi siz ne yaşadınız diye hani herhalde dinleyiciler bana soruyordur. Orada benim içimden hangi fırtınalar geçti? Ben de birazcık da bu korumacı anne babaya da yakın bir şeyim de var, eğilimim de vardır. Evet. Mesela hani orada biraz önce dedin ya, çocuğu travmadan korumak. Şimdi aşağıda ne oldu acaba?
Evet.
Yani bu anne müdahale ederken itti mi? Kızdı mı? Bu küçük düşürdü mü? Vurdu mu? Da vurmasa bile o anda yaşadığı, uyguladığı o psikolojik şiddet çocuğuma ileride ne gibi izler bırakacak? Ve ben şimdi aşağı inip o kadını bulmalı mıyım? Çünkü bu benim oğluma yapıyorsa başkalarına da yapar.
Evet.
Şimdi değil mi? Bunların hepsi harekete geçiyor. Fakat orada işte şu hayvan bunları gözlemek çok kıymetli, dedim ya. Yaralanmış biri var, değil mi? Canı sıkkın.
Evet.
Şimdi birinci aşamada onu bir tamir etmek lazım. Beraber onunla bir üzülmek lazım. Yani onun canı sıkkın, sen de o formata gir. Biraz onun yanında dur. Bir şey demene de gerek yok. Yani onu teskin etmeyene de gerek yok. Sıkıntısını azaltmana da gerek yok. Yani yok yok oğlum, hallederiz, canını sıkma falan. Hey, Sadece yaşadığı acıyı senin de hissettiğini ona belirt. Sarıl. Sırtını sıvazla. Sonra çözüm aşamaları. Sonra meseleyi konuşmak. Ama evet, önce bir orada kal. Bu yaştan bağımsız. Yani 4 yaşında da olur bu, 14 yaşında, 34 yaşında.
Evet.
Hani sorunla geldiğinde hemen sorun nereden kaynaklanmış?
Ne oldu diye sorma.
Evet, ne oldu? Ya da sorunu hemen çözmeye kalkma. Bir dur da. Çünkü bazen var ya, öyle sorunlarla gelecekler ki hiçbir şey yapamayacaksın. Şimdi burada bir takım şeyleri fark ediyorsun. Hani bir müdahale edebilirsin. İşte sonradan anladık, bu kadın böyle bir kadın falan. Herkes şikayetçi. Uyarılır. Şöyle yapılır, böyle yapılır. Ona da yardımcı olmaya çalışılır falan ama öyle şeylerle gelecek ki kapına. Hiçbir şey yapamayacaksın. Zaten yapamıyorsun da. Yani çocukları travmadan korumak, sen de dedin ya, öyle çok mümkün değil. Hani her şeyden korumak. Her olumsuzluktan. O yüzden o hemhal olmak, onun derdiyle dertlenmek, çocuğunuza da, iş arkadaşınıza da, dostunuza da, eşinize de yapacağınız en kıymetli müdahale. Çözmeye çalışmadan onu anladığınızı göstermek, yani anlamaya çalışmak. Yani empati zor bir şey. Dedim ya, hani oraya geçmek. Çünkü anne baba olarak çocuğun canı sıkılmış, sen hemen müdahale etmek durumundasın. Yani ağlamaya yakın, kaşlar çatılmış bilmem ne. Beraber kaşını çatmak. Biraz kızmak belki beraber onunla. Onun incinmiş olduğu haklı tarafları ona göstermek falan. Ha, sonra çözüm.
Evet.
Sonra neler yapılacak, neler edilecek. Mükemmeliyetçilik biraz bu. Yani hani onun acısını anlamak bence mükemmel bir iş. Hani daha mükemmeli var mı? Var. Hep en iyisi var. Hani mevcut şartları ortadan kaldırırsak her zaman eksiğizdir. Yani tamam, mesela benim iki çocuğum var. Niye üç değil ki? Niye dört değil? Hani yapamaz mıydık? Yani ben yani üç çocuktu. Ben altı tane ablam var benim. Yani evet, geniş bir aile. Bu geniş olmanın da her türlü güzelliğini yaşamış biri olarak bunu söylüyorum. Yani ben niye çocuklarımı ikide, üç, hani sınırlayayım? Daha evet, geniş bir aile. Bu benim eksik olduğum tarafına mı geliyor? Yani zihin her zaman kıyaslar,
evet,
ve eksiği bulur.
Bulur.
Yani bu açıdan bu meseleyi zihne bırakırsak, kıyasa bırakırsak, bu mükemmeliyetçilik başımızın belasıdır. Ama mükemmeliyetçiliği ben mevcut şartlar altında yapacağım en doğru hareket nedir'e yatırırsam, oradan bakarsam, o zaman mükemmeliyetçilik işime yarar. Ve mükemmeliyetçiliğin en önemli dostu da eksikliğini fark etmektir. Yani o eksikliğini fark ettiğinde ve bu eksikliğinle mücadele etmediğinde sen mükemmele yaklaşan bir tavır sergilersin.
Kusurlu olduğumuzu baştan kabul etmek belki, ya da o kusurları fark etmek, anlamak.
Evet, bilmek. Ya, bilmek. Yani bir şeylere gücünün yetmeyeceğini, kendini, evet, bilmek, hani biraz bu. Yani hani kusuru örtmek değil, kusuru gizlemek değil. Mükemmel. Kusurlu olduğunu kendine hatırlatmak. Hatta muhatapına da hatırlatmak seni mükemmel kılabilir. Yani mesela iyi bir anne babanın çocuğa vereceği en önemli şeylerden bir tanesi incinebileceğini ona göstermek. O yüzden kendi incinmişliğini de çocuğuna göstermek seni çocuğunun yanında zayıf tutmaz. Ha, babam da inciniyor. O zaman ben de incineceğim yani.
Evet.
Yani ama hani hiç incindiğini gösterme. Güçlü ol. Sürekli güçlü görün falan. Bir çocuk hani o bir şeyle, kayayla karşılaştığında gücünün yetmediği durumlarda ne yapacak? Aa, ben böyle bir şey görmedim. Bu demek ki bu hatalı bir şey. Evet. Hani benim incinmemem lazım. Güçlü görünmem lazım. Ama görünemiyorum. Olmuyor. Gücüm yetmiyor. O zaman şey,
bir yanlışlık var.
Bir yanlışlık var. Belki hani çocuklarımıza geçireceğimiz en önemli şeylerden biri bu. Yaralanacağız.
Bazen her istediğimiz olmayacak.
Evet, olmayacak. Ama burada yaralanınca ya da isteğimiz olmayınca ben kendi kıymet verdiğim şeylerden vazgeçecek miyim? O zaman işte bu hani programa ismini verdiğimiz meseleye geliyoruz. İşte orada ihtiyacımız olan şey anlam. Benim anlamla bağım sürekli devam ettiği müddetçe başıma gelen bu olumsuzlukları taşıyacak bir alan yaratmış oluyorum. Bu anlam kişiden kişiye göre değişiyor. Herkesin kıymet verdiği durumlar farklı. O yüzden herkes kendi hesabını buradan yapmalı. Ben neye kıymet veriyorum? Bu kıymet verdiğim şey için ne yapıyorum? Sadece kıymet vermek değil, onu hayata geçirmek. Şimdi o insanı güçlü kılıyor bir yandan. O yaralarını saracak bir alan yaratıyor. Bu anlam meselesinde tabii herkesin ortak kabul ettiği anlamlı ilkeler var. İşte yardımsever olmak, cömert olmak,
dürüstlük, vicdanlı olmak, ahlaklı olmak.
Evet, ahlaklı olmak, güzel ahlak sergilemek, estetik olmak, mesela güzel görünmek. Bu da bir kıymetli bir şey, değer. Bazı becerileri ya donanımlı olmak, eğitimli olmak, öğrenmek,
çalışkanlık.
Şimdi bana en yakın olanları bir belirleyeyim ben. Benim gönlümden geçenleri, böyle hayatıma uygulayabileceğim şeyleri, onları belirleyip onlar için çalışmaktır yapacağımız en iyi şey. O incinmişliğimizde de, yani bir sorun yaşadığımızda da hayattan kopmadığımızı göstermek kıymetli. Yani hani tamam, ben sorun yaşıyorum, ben bak gücüm yetmiyor, onu görsün, sonra da devam ettiğimi görsün.
Evet.
Çünkü sorun olduğu zaman da, çünkü eğer şey dersek çocuğa, yani güçlü olman lazım hayatta, ayakta kalabilmek için. O zaman gücünün yetmediği yerlerde sen oyun dışısın demektir. Gücünün yetmediği yerlerde hayatın devam ettiği alanı bulabilmek önemli. O baskı bitene kadar, o olumsuzluk geçene kadar sen o şartlar altında ne yapacaksın? Çocuklarımıza verebileceğimiz en kıymetli şey bu hayatta kalma yetenekleridir. Nasıl hayatta kalır? Ve nasıl hayatta kıymetli şeylerle uğraşır? Hayatta kalmak da tek başına. Yani önce hayatta kal, sonra kıymetli şeylerle uğraş. Ya da kıymetli şeylerle hep uğraş ki o seni hayatta tutsun. Biraz o Maslow'un hiyerarşisine de karşı bir duruştur bu. Yani o önce işte temel ihtiyaçları,
evet,
sonra böyle kendini gerçekleştirmeye dair çabaları önemser. Önce temel ihtiyaçlar vardır. Aslında bu böyle hayatta çok bağdaşan bir şey değil. Kendini gerçekleştirmeye dair attığın her adım seni de canlı tutar. O yüzden anlam her yerde beni canlı tutan bir şeydir. Şeyden bile kıymetlidir. Yani yemekten, içmekten bile kıymetlidir ki biz Ramazan ayında zaten bunun bir şey olarak, göstergesi olarak, bunun bir sembolik yaşantısı olarak oruç tutarız.
Evet. Orada o yeme içme, değil mi? Tok olma şeyine vazgeçerek, evet, bir anlam uğruna vazgeçerek.
Değil mi? Hani temel, orada şöyle bir itirazda buluyoruz. Biz temel ihtiyaçlarımızda bile bir mesafe koyarak hayatımızı devam ettirebilen bir varlığız. Bunu hatırlamak belki orucun bir hikmeti, bir kıymeti de. O zaman hani temel ihtiyaç olmadan da ben anlamlı olanda kalırım demek bu. Bunu hayatımıza da yaymak. Kıymetli olan ne? Çalışkanlık, dürüstlük, yardımseverlik. Param mı var? Yok. Nasıl yardımsever olacağım? Gülümseyerek yardımsever olacağım. Hani gülümsemek bir sadakadır, bir şey vermektir demiştik.
Evet.
Yani çocuk yetiştirmekte karşımıza çıkan şeyler genellikle kendi korkularımız, kaygılarımız oluyor. Bu kaygılar ve korkular karşı tarafa erişmemizi engelliyor. Empatiyi engelliyor. Onun gözünden bakmamızı engelliyor. Belki kendi hesabımızı görmek yeterli olacak. Çok özel önerilere ihtiyacımız yok.
Evet.
Çocuklara nasıl davranalım?
Evet, benim de çok sık hani dile getirdiğim, sevdiğim bir ilke de var. Hani ya ebeveynlik biraz aramakla olur derler. Evet. Yani devamlı bir arayış içerisinde olmak. Yani şöyle bir şey, bu etki tepki prensibi vardır ya.
Evet.
Biz bir şey yapıyoruz. çocuktan bir tepki alıyoruz. Biz aynı şeyi yaptıkça aynı tepkiyi alacağız. O yüzden zaman zaman aramak, değiştirmek, o iyi güzeli aramak. Yani bir şeyde böyle ısrarcı olmamak. O şablon dediniz ya, oradan da aklıma geldi. O kalıp var, şablon var, ona uydurmaya çalışıyoruz. Yani sürekli bir arama olursa, çünkü bunun bir ideali yok. Herkesin o yaşamı, sistemi kendi içerisinde farklı. Şöyle davranırsanız şöyle olur. O değerler nispetinde, o önce onu fark etmek dediniz. Ben onu fark edeyim, ben onu bir anlayayım, o değerleri, o kıymetli olanı. Ve onun peşine düşeyim her anımda.
Gelişmek.
Gelişmek.
Değil mi? O aramak.
Aha, aramaktan kastım o. Gelişmek. Bir şeyde ısrarcı olmamak. Olmuyorsa evet, görmek, evet, empati yapmak.
Evet.
Hayır, ben bu doğrudur, iyidir deyip bunu empoze etmemek.
Tabii. Bu tutarsız davranmak ya da tutarlı olmaktan vazgeçmek demek de değil.
Değil.
Hani işte hani bildiğimiz, herkes tarafından kabul edilen bir doğru vardır. Fakat günün şartlarıyla değişen bazı meseleler vardır. Şimdi orada esnek bir geçiş yapabilmek önemli. Bu şey demek değil. Günün getirdiği seni savursun, sen ilkelerinden vazgeç demek değil. Sadece o kalıpla davranmamak ve hani ilkeyi bir yandan gözetmek,
evet,
bir yandan yeni eklenen unsurları oraya eklemlemek, bu çok zor ama işte çocuk yetiştirmede de en çok karşımıza çıkan meselelerden biri de bu. Çocuklarımız büyüdükçe bizim dahil olamadığımız bir ortama giriyorlar.
Artık kontrol edemediğimiz.
Kontrol edemediğimiz bir ortam. Hani bunu eskiden beri neyle tanımlıyorlar? İşte kuşak farkı, evet, dedikleri şey bu. Artık senin döneminin unsurları tamamen değişmiş, orada farklı bir ilişki dönüyor.
Evet.
Onu çocuğunun yanına geçmeden, onun gözünden görmeden anlayamıyorsun. Anlayamazsın. Çocuğuna ihtiyacın var, çocuğuna iyi bir anne baba olabilmek için. Fakat oraya bakıyorsun, oradaki ilişkilere, yani senin ilişkilerine benzemiyor. O senin de hani değer yargılarını da, ahlaki tavrını da zorlayacak şeyler de görüyorsun bazen.
Evet.
Burası büyük bir çatışma alanı ve başlıyor. Hani orada hani insanlar ilkeli olmak adına kadim öğretileri devam ettirmek belki niyetiyle o ergenlerdeki ya da gençlerdeki o değişikliği göremiyorlar. Şimdi bunlardan bir tanesi kıymetli değil. Hani işte gelenek kıymetli, yeni nesil hata içinde ya da yeni nesil işte yeni bir şeylere kuruyor, gelenek bağnaz. Bu iki yorumda bizi baltayı taşa vurdu.
Evet.
Çok kişisel bir hesap görmek lazım bu tip durumlarda.
Orada işte şefkat, merhamet, evet, o bağı sürdürmek, evet, devreye, evet, giriyor.
Evet.
Ya çok basit şeyde bile hocam, basit örneklerde bile çocuğumuz yatırmaya çalışırken mesela uyumuyor hep. Uyumuyor yani, istediğimiz saatte uyumuyor. Onun, evet, sağlıklı olması için erken saatte yatması, uykusunu iyi alması lazım.
Gibi bir kuralımız
gibi
var mesela.
Mesela değil,
evet,
mi? Bu çok
doğru mu? Doğru.
Doğru, faydalı.
Sonuna kadar doğru.
Ama her gece aynı şeyi yaşıyorsak, her gece aynı yatmadan önce aynı münakaşayı, aynı gerilimi yaşıyorsak, ben biraz da hani ona da biraz vurgu yaptım. Aynı etki, aynı tepki. İşte iyi anne baba orada arayacaksın, yollar arayacaksın.
Evet.
Yine yatsın, yine sen efektif ol. Evet. Yine senin sözünü dinlesin.
Evet.
Sağlıklı olsun. Ama bir yolu değiştirmek lazım. Hep aynı şeyi yapıyorsan, evet, çocuğun değişmesini bekleme.
Evet, evet, evet.
Bir başka bir yol dene. Onu dene, bunu dene. Evet. İşte gerilme o kadar, değil mi?
Evet.
Daha hem şefkat, merhamet olsun, daha sıcak bir bağ olsun ama senin dediğini yapsın yine. Onun yollarını ara biraz.
Bu şey gibi değil mi? Terzilikle, evet, manifatura kıyafet giymek gibi. Hani o kurallar çok kıymetli, çok önemli ama o kurallar manifatura ürüne benzer. Herkese uymayabilir.
Herkese uymayabilir.
Yani o kişinin beden ölçülerine falan göre bir terzilik yapmak lazım. Yine, evet, o kuralı da ihmal etmeden falan. Evet. İşte o terzilik yapmak ince bir iş. Başta dedin ya, ince ebeveynlik.
Evet.
Orada başlıyor. O ince, çok ince bir şey. Ama o inceliğe geçmek Bir yandan o kaygılardan, korkulardan sıyrılmak, çocuğun tarafına geçmek ile ilgili bir şey. Ondan sonrası da kolay da oluyor.
Evet.
Yani o inceliği gösterdiğinizde, oraya bir adım attığınızda beklediğiniz kadar da zor geçmiyor orası. Evet.
Yani işte hepimiz el yordamıyla bulmaya çalışıyoruz yolumuzu.
Evet.
Bir yerde böyle takılıp kalmamak, aramaya devam etmek.
Evet. Evet.
Yani, yani bitmiyor o çünkü. Evet, o
kılavuzlarımız var. Çok el yordamı değiliz ama yeter ki aramak.
Evet.
Şey hani kuralın arkasına yaslanmak kolay.
Evet. Hani o kurala böyle
evet
şey gibi yapışmak.
Evet aynen.
İlkelerimiz olsun.
Evet. Ve kendi yani duruma özgü ilkelerimiz olsun.
Evet.
Kendime, oğluma, kızıma göre şekillendirdiğim bir ilk olsun. Yoksa kuralı arkama alayım, konuşmak beni her zaman haklı kılar. Her zaman, her yer. Ama bu haklılık işime yaramıyor.
Haklı olursun. Sen haklı bir ebeveyn olursun. Çocukların da gergin ve mutsuz çocuklar olarak
evet, onlar da haklı olur.
Onlar da haklı olur.
Yani çünkü hani babam aranızdaki beni anlamıyor dediğinde onlar da haklı. Evet. İki haklı insan acı çeken bir çatı.
Eyvallah hocam. Ağzınıza sağlık.
Ben teşekkür ederim.
Önümüzdeki programlarda inşallah bu meseleler üzerinden
sanki devam ederiz gibi.
Yine devam ederiz inşallah. Kıymetli dinleyenlerimiz, bugünlük, bu akşamlık bizden bu kadar. Önümüzdeki programlarda görüşmek dileğiyle.
Hayırlı akşamlar.
Hayırlı akşamlar.